Arkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir Hayrola programında tekrar beraberiz. Hayrola'da bu hafta ne konuşacağımızı muhterem Mehmet abimize soruyoruz.
Ben de sana soruyorum. Sen moderatörü sensin programın yani.
Şimdi ben tabii gündemlerimi kendime göre belirledim Mehmet abicim ama şimdi tabii biz bu konularla ilgili böyle uzun uzun ansiklopedik malumatlar, bir takım efendim böyle tedrisat, konuyla ilgili farklı yorumlar, görüşler, böyle bir hazırlanarak gelmiyoruz sanki. Bu bana biraz böyle cari bir dikkat, yani manidar geliyor ama.
Nasıl yapacağız o zaman? Ona hazırlan, buna hazırlan. Zaten meşgulüz. Bize de dediler gelin burada konuşun işte nasıl siz diğer gençler.
Yani hazırlanmadan böyle konuşmak böyle biraz kahve muhabbetine döndürmüyor mu abi işi?
Yani kahve vermiyorlar, çay veriyorlar burada. Çay muhabbeti.
Çay muhabbeti diyelim o zaman, evet. Tamam.
Tam da bunu istiyoruz zaten biz yani.
Evet.
Şöyle oluyordu, ben dergide mesela yazılar yazıyordum. Biliyorsunuz ben hiçbir yerden alıntı kullanmam. Kendimden ne geliyorsa onu yazıyordum. Böyle birkaç kişi de şey demiş, ya internette çok güzel şeyler dolaşıyor böyle. Efendim onlardan alsanız oraya koysanız dedim. Ya ben dedim ki o zaman bize ne lüzum var? Herhangi biri girsin internete, o çok güzel dolaşan şeyleri alsın koysun yani. O zaman bize bir lüzum yok yani.
Evet,
bizim
evet.
Buradaki hedefimiz başka bir ses olsun. Yani herkesin bizi dinlemesine lüzum yok. Burada tekrar tekrar söylüyoruz.
Bir ara demiştiniz ya bizim radyonun dinlenme saati olsun bu diye.
Evet yani. Bu pek de ilgisini çekmeyen bizi dinleyen çok
fakat
güzel köşelerimiz var.
Fakat sözün tabii mesuliyeti var abi yani. Sonuçta mesuliyeti.
Tamam canım biz de ona dikkat ediyoruz her tabii, şeyde. Tabii. Ne konuşuyoruz ki burada daha?
Yani ben hatta zamanında Erkan Radyo başladığı zaman bu kişinin söylediği hiçbir söz yoktur ki yanında bir melek bulunmasın ve onu kaydetmesin. Evet. Bunu aslında bir motto olarak ifade etmiştim. Bir ara böyle bir şey dağıtmışlardı. Nun radyo programcılarına. Erkam kendi radyo programcılarına böyle bir hat, ufak küçük bir kare bir hat dağıtmıştı. Evet. Orada nun ver kalemi ve mâ yesturun. Aslında kalem ehline dağıtılacak bir şey. Yani mikrofon ehline dağıtılacak. Hı. Bence bu ayet olmalı diye muhterem müdürümüze ifade etmiştim. Yani sonuçta bu işitmekle, sözle yapılan bir şey.
Tamam.
Söz olunca da tabii bizim kendi bireysel hassasiyetlerimiz, yani ferdi mesuliyetimizin önde olduğunu düşünürsek burada konuştuğumuzun biz her halükarda faydalı olduğuna kaniyiz.
Yani bizim Lütfü, bizim melekler bizim böyle konuşmamıza alışkın. Tamam mı? Yani 45 senedir bunları dinliyorlar. Biz de hakikaten şer-i şerife, peygamber sünnetine aykırı bir şey söylememeye çok dikkat ediyoruz. Onun dışında da ya
bir, tabii bir insanların bir alıştığı bir kalıp var, evet. Mehmet abi. Muhtemelen onun yani o tını bir müddet sonra alışkanlık meydana getiriyor. Onu duymayınca böyle bir şey oluyor yani.
Vallahi isteyen gitsin o kalıplara girsin yani.
Yok yok, ona girmesine gerek yok. Zaten yeterince o kalıplardan olduğu
evet,
için.
Evet. Onlarla iştigal edesin. Ayrı bir ses olsun. Bizi yani bizim sayın müdürümüz bizi kovmadığı ve uyarmadığı müddetçe bizim herhalde her lafta bir müşterisini bulur değil mi?
Muhakkak. Bir de gerçekten şimdi yaşadığımız toplum itibariyle, hele hele bu radyo camiasında dönen sözler itibariyle çok ciddi bir bayağılaşma, sığlaşma, hatta müptezel diyebileceğimiz bir böyle seviye düşüklüğü var, irtifa düşüklüğü var. Bunu nazara dikkate aldığımız zaman şunu belki değinmeden geçmemek lazım Mehmet abi. Gerçekten insanlar belli ihtiyaçlara radyoyu çevirip dinlemek istiyor olabilirler. Ama o ihtiyaçların içerisinde siz sürekli onlara belli bir takım temaları böyle dayatırsanız adam sonra çok kolay tabii, zaten. Tabii. Hem kapatmak da çok kolay, değiştirmek de çok kolay. Bir müddet sonra o müptezele, o efendim bayağıya, tamamen belki bel altı muhabbeti döndüren yerlere kayma ihtimali olabiliyor. Yani bu bir tercih sonuçta. Ama biz hep şunu söylüyoruz. İyinin ve güzelin cazibesini arttırmalıyız.
Evet. Vallahi biz misyonu iyi belirlemek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Herkesin yola üst katlardan çıkmadığı malum. Birinci katta da durmalı asansör. Üçüncü katta da durmalı. Belki işte kaç kat çıkacaksa oraya kadar çıkıyor. Biz alt katlarda duran asansör olalım yani. Çok da şey değil bu. Bir ihtiyaç olarak görüyorum ben bunu. Bugüne kadar ki bütün yaptıklarımız da böyle geçmiş zaten. Ben bazen zaman zaman bahsederim yani. Biz bir yerlere bir şeyler taşımaktan hep o şeyin dışında kaldık. Taşınan yerin belki de oraya taşıyıp bırakıp tekrar gelip taşıyıp bırakıp tekrar gelip. Fakat bu da lazım.
Evet, tabii herkesin o anlamda bir misyonu evet. var. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum abi, bir Anadolu ilinde bir konferansa davet ettiler. Evet. Çok giderdik gelirdik ya, siz de çok böyle eleştirdiniz, yine Osmaniye'ye mi gittim falan filan gibi.
Yok, Osmaniye ile bir meselemiz yok bizim. Memleketimizin her yeri bizimdir yani.
Şimdi ön sırada bizi davet eden abimiz oturuyor. Bir akademisyen. Yani titrini de söylesem belki şey yapılabilir. Dinledi beni. Yani bir saatlik bir konferanstı. Üniversite ortamında olduğu için de biraz katılımcılar çeşitlilik arz ediyordu. Arka sıralarda falan farklı tiplerde insanlar da vardı. Söylediğimizde Genç Peygamber ve Genç Dostları kitabımızdan birazcık oradan esinlenerek. Genç Peygamber ifadesi de bize ait bir ifade değil. Yani biz de sonuçta bir yerlerden alıyoruz. Miri malı evet. sonuçta. Muhammed İkbal'in bir ifadesidir. Yani Peygamber Efendimiz'e bizim en gencimiz oydu evet. şeklinde böyle bir nitelemesi var. Bir beşeri bir kurgudur, ifadedir. Evet. Onun penceresinden benim çok hoşuma gitti ve bunu ben kullandım birçok yerde. Bununla ilgili yazılar yazdım. Çıkışta akademisyen abimiz dedi ki, ya dedi sen dedi ne dedin dedi ya. Bu senin dedi kendini uydurman bir şey bu dedi. Çok da biraz muhabbetli bir şekilde söylüyor ama yani samimi olarak söylüyor. Hani o hep beklediği, arzu ettiği, yani duymaya alıştığı peygamber profilinin dışında bir şeyler söylediğim için ben o biraz ona alışılmadık geldi. Doğrusu benim de böyle çok hoşuma gitmedi bu söz yani. Ta kaç kilometre gelmişiz, bir şeyler anlatmışız. Onun akabinde de böyle bir tepkiyle karşılaşmak. Sonradan esas o programı organize eden bir ablamız vardı. O onun kardeşi de benimle beraber oraya kadar gitmişti. O bir mesaj iletti bana, abi dedi bir dedi ablamın dedi bir yakın arkadaşı gelmiş dedi, arka sıralarda dedi oturuyormuş dedi, ya ben bu peygamberi çok sevdim demiş. Ben demiş buna demiş iyi ki geldim bu programa falan diye.
O sırada mı müdahil oldu?
Yok sonradan, o kadar da değil canım, o kadar da değil yani. Sonradan söylüyor bana tek başımıza kalınca, yani ortalıkta bir şey söylemedi de. Yani bu dedi ne kardeşim falan filan tarzında böyle bir şey yorum yaptı. Sonra ben anladım ki bizim birazcık dilimiz, hani siz de söylüyorsunuz ya o asansör hep alt katlarda durmak meselesi. Bizim dilimiz, üslubumuz ya da seslendiğimiz biraz kitle ya da ihtiyaçlarını gördüğümüz belki insan tipi biraz daha böyle bu işlere çok alakası olmayan, daha böyle dışarıdan belki çağrılmaya, elinden tutulmaya muhtaç olan insanlar. Bu da bir ihtiyaçtır.
Genç dergisi de o sayıkla çıkmadı mı?
Aynen abi. Evet. Aynen ya. Evet. Genç dergisi demişken hemen sözü değiştirelim abi. Biz böyle arada dertleniyoruz.
Fakat tabii o profesör sizin o sertleşmiş halinize pek alışkın değildir. Bilmez. Size hep böyle yumuşak, kucaklayıcı bir üslup içinde zannediyordur. O halinizi gösterdiniz mi ona?
O parmağı göstermedim. Yok peki, parmağı göstermedim onu. Onu muhtemelen biz beraberken
peki,
ancak.
Peki tamam.
Evet, gösterebiliriz. Bu da bir samimiyet meselesi abi, onu da söyleyeyim yani. Yani
evet, biz neyse evet samimice sizi idare ediyoruz.
Hep birbirimizi idare ediyoruz.
Evet yani. Evet. Biz zaten idare yönetim organizasyon ikimiz de doçent, yönetim organizasyon doçent olduğu için.
Doğru, birbirimizi idare
en
ediyoruz.
En fazla idareyi biz biliriz.
Bizi de idare etsinler o açıdan. Öyle bağlayalım.
Bağlayalım.
Şimdi genç dergimiz Mart sayısında yine Çanakkale'yi kapak yaptı.
Evet, gördüm.
Bir de atıf yaptık 18'inde seçilmişlerdi diye. Böyle gencecik o Osmanlı askerlerinin fotoğraflarını, vesikalık fotoğraflarını kapaktan verdik. Ve 18, şu an düzenleme yapıldı ya, 18'inde milletvekili seçeceğiz. 18'de milletvekili olur mu Mehmet abi ya?
Ya ben şimdi bu
askerliğini yapmamış bunlar daha. Bu arada.
Askerliğini yapmadan milletvekili olabilme şeyi de mi geldi?
Tabii. Yani onlara bir müddet izin alırız diye hatta Cumhurbaşkanı da ifade etti şeyde.
İyiymiş o askere gideceğine. Meclise gider adam yani. O da güzel. Ya ben şimdi...
Ya asker, bak askere gitmeyene kız bile vermezlerdi Anadolu'da.
Ben şimdi bu satı mahilde Bu madde hakkında
çok güzel ifade ettiniz, satım hayli diye.
Bu maddeyle, bu madde oylama yapılacak maddelerin içinde değil mi?
Tabii tabii, yani bu referandumdaki 14 madde.
Evet, 18
madde. 18 maddenin bir tanesi de 18 yaş seçilmesi.
Şimdi ona aykırı konuşursak sanki genele de aykırı söylüyormuş gibi gelir.
Biz yine gencin kapağı üzerinden gidelim isterseniz. Evet. Biz 18'inde seçilmişler derken Allah şehadet rütbesini onlara lütfetti birçoğuna. Ve onlar hakikaten vatan için, millet için ölmeyi seçmişlerdi.
Fakat şöyle, 1900 yılların başlarındaki 18 yaşla 2000'li yıllardaki 18 yaş aynı olgunluk çağı değil bence. Ben nasıl ki yaşlılık, ne diyorlar ona, anti-aging diyorlar değil
evet,
mi?
Evet evet, yaşlanmaya
yaşlılığı
karşı bir takım.
Evet. Şimdi mesela eskiden hanımlar değişiyor. Yaşlılık yaşı eskiden 50'den sonra yaşlılık yaşıydı değil mi? Yani hele 60'lar 70'ler falan. Şimdi itiraz ediyorlar yani, hayır diyorlar, 60'lar 70'ler orta yaştır artık falan. Bence bu yaşın bir ilerlemesi söz konusu ya. Bence bu
olgunluk
yaşı da bence gecikti.
Gecikiyor.
30'lu yaşları buldu. Tam da buradan bakınca 18 yaşa, evet yani 18 yaş çok erken bir yaş. Yani çok adama kız bile vermezler, işe de almazlar. Zaten üniversite eğitimine de başlamamış olur, bir meslek sahibi de olmamıştır. Bu manada ben sadece şunu düşünüyorum. Sanki böyle de söyleyince işte meclisin yarısı 18 yaşında olacak falan. O göstermelik olarak belki 1-2-3 kişi olacak. Evet. Ama şuysa eğer, en büyük sıkıntı bence burada meclise seçilen insanların kendi iradesiyle, kendi yetkinlikleriyle bir şey katmaları ise 18 yaşındaki gelecek birinin, meslek sahibi olmayan, hayatı bir şekilde tam anlamıyla tanıyamamış birinin ne yani parmak indirip kaldırma noktasından başka yapacağı neler vardır? Onların biraz daha ortaya konması lazım.
Ya buradaki mantık muhtemelen şöyle. 18 yaşında biz bu insanı reşit sayıyorsak, artık evin dışına çıkabilir, kendi kararını verebilir, evlenebilir, miras alabilir tarzında böyle bir ayrı olgun bir birey olarak onu kanun tanıyorsa seçilsin kardeşim. Böyle de bir aslında mantık var yani. Sonuçta gidip evlenebilir, evinden çıkabilir. Artık ana baba vesayetine, velayetine ihtiyaç duymuyorsa.
Öyle mi?
Ama şöyle bir şey yani, bu fiilen böyle olmasa bile
evet,
kanunen yani kağıt üstünde böyle. Dolayısıyla kağıt üstünde de seçilebilsinler diye bir mantık var zannediyorum.
Öyleyse benim itirazım yok. Yani fiilen bunların olmadığını biz biliyoruz. Çok geciktiğini biliyoruz bir takım kırsal yerler dışında. Bir de şu var yani. Yani bir sen diyelim ki 11 Nisan doğumlusun. 12 Nisan'da bütün bunları kazanıyorsun ama 11 Nisan'da kazanmış değilsin değil mi yani? Yani bir günde mi fark ediyor bütün bunlar? İşte ben de tam bunu söylüyorum. Bu olgunlaşma bir 17'den 18'e geçtiğinde oluşmuyor. Bunların hiçbiri de oluşmuyor.
Ama adını koymak önemli Mehmet abi. Şimdi bir yardımcı doçent arkadaşımız anlatmıştı. Şimdi doçent olunca biz böyle kendimiz de bu hikayeleri biraz daha keyifli anlatıyoruz.
Evet, evet. Ne demiş arkadaş?
İki yardımcı doçent arkadaş, bir doçent arkadaşlarını ziyarete gidiyorlar. Doçent oldun sen diye tebrik etmek için. Bir üçüncü yardımcı doçentten bahis açılıyor konuşurlarken. Bu arkadaş da diyor ki doçent arkadaş da. Ya diyor, üç kuruşluk diyor yardımcı doçent beyniyle diyor şu ettiği lafa bak diyor. Şimdi bu iki yardımcı doçent de arkadaşlar birbirine bakıyorlar. Diyorlar ki ya bu diyorlar bir günde, ya dün daha yardımcı doçent, bugün doçent. Bu bir günde acaba bu üç kuruşluk beyni nasıl böyle bir terfi ettirdi, biz onu anlayamadık diye. Dolayısıyla hani baş taç giyen baş akıllanır derler ya. Bir insana da böyle bir sorumluluk vermek, artık sen busun demek bir havaya da sokuyor. Bunu da inkar etmeyelim yani. Bir tarafından böyle bir şey de var.
Tamam, seçildiği anda o ona böyle bir giydirilecek bir şeyse olabilir gerçekten de insan.
Oradaki ritüeller falan, evet, böyle milletvekilliği mazbatasını alışı, gelişi, gidişi, o meclisin kendisini bir efendim alışı, ona bir takım böyle rozetler, şunlar bunlar vermek, oda tahsis etmek falan, bunlar hakikaten kendi içinde bir şey var.
Diyorsunuz. Evet. Değişik bir noktadan.
Kesinlikle. Yani o iş acayip bir piyasası var. Mehmet abi. Yani ve gerçekten kimilerinin şimdi düşünsenize yani, şoförünüz olacak, danışmanınız olacak iki tane, odanız olacak ayrı, böyle sizin bir de seçmen kitleniz ki hiç boş bırakmayacaklar sizi. Sürekli gelecekler, gidecekler, gelecekler, gidecekler. Bunun kendi içinde bir eğitimi var yani. Bir terbiye
peki,
edici bir mekanizma yani aslında.
Bak o. Şimdi 18 yaşında seçildi milletvekili. Danışman, şoför, diğer hizmetliler, sekreterler. Acaba onlar da 18 yaşından mı seçecek? Daha böyle oturaklı, ağır oturaklı bir bilgi birikimi olan kişiler mi isteyecek?
Muhtemelen danışmanlığı kesinlikle daha büyük birisinden seçecekler.
Neden peki?
Artık onu da siz söyleyin.
Yani
ben savunmuyorum
bu arada. Zorbanın zırtladığı yer tam da burası yani. 18 yaşında seçilmiş adam 18 yaşında danışmanını seçmiyorsa benim de tam itiraz ettiğim yer burası zaten.
15 yaşındakileri danışman olarak almak isterse ben gençlerin nabzını tutacağım diye.
O olmaz çünkü o 18 o bir sınır var.
Belki bu tür bir kanunun düzenleme için savaşacaklar.
Olamaz yani. Evet. Çok şey i̇şte, yapmayalım ya adam 40 yaşındadır gelişmemiştir 18 yaşındadır çocuk hakikaten acayip bir gelişim göstermiştir.
Olabilir. Allah Resulü evet. De yani 18 yaşında.
Onları karıştırma.
Olur mu abi niye yani sonuçta aynı teklife muhatabız yani.
Nasıl
sahabe yani, hayatlarını yani? Hayır sahabe hayatlarını niye anlatıp öğretip bir şekilde ondan ders çıkartmaya çalışıyoruz. Aynı teklife muhatabız yani hep beraber. Sahabeyi tartacak teraziyle bizi tartacak terazi aynı terazi.
Ben onu söylemiyorum. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'den girersek peygamberlik yaşı 40'tır. 40 yaşında verilmiştir. Ona ne diyorsunuz?
Ama vali yapmış Efendimiz. Peygamberlik ayrı bir müessese. O mevhibe-i ilahi. Ama Efendimiz bir beşeri tasarruf olarak 20 yaşında vali yapmış, 18 yaşında kumandan yapmış.
Sen o 20 yaşındaki sahabe valiyi getir, 18 yaşındaki sahabe kumandanı getir, ben onları başkan yapacağım.
Zaten 18 yaşındaki Üsame kumandan.
Eyvallah.
1-2 sene evvel Mute Savaşı'nda babasının şehit düştüğünü görüyor yani. Evet. O bir olgunluk getiriyor aslında kendisine.
O başka bir çağ. Doğru. Bize şunu da açabilir yani. İşte insanlar değil mi Fatih de 21 yaşında değil mi İstanbul'u fethettiği zaman?
Evet, evet.
Yani mesela onun bir hazırlığı var ama şu tabii yani onlar doğmadan dahi hazırlanıyorlar bu işe yani. Bir de onu düşünün yani. Doğmadan dahi hazırlanıyor.
Ya mesela Hazreti Ebubekir Efendimizin halife seçildiği zaman babası çok böyle kulakları ağır işten gözleri artık görmez hale gelen bir birisi. Sonradan Müslüman oluyor hatta. Hı. Efendimiz hatta onu böyle elinden tutup getiriyor.
Niye
ihtiyara getirdin
evet,
diyor.
Evet.
Orada ağlıyor işte bu sefer Ebubekir. Efendimiz niye ağlıyorsun ey Ebubekir diye sorunca da ya Resulullah diyor keşke diyor şu babamın yerinde senin amcan olsaydı diyor. Ne büyük bir muhabbet abi ya. Keşke şu senin amcan olsaydı benim babamın yerinde. Onun Müslüman olmasını babamın Müslüman olmasından çok daha arzu ederdim diye. Bu da tam bir aslında sıddıkiyet şeyi yani mertebesi. Hı-hı. Şimdi o baba oğlunun halife olduğunu duyunca inanamıyor. Diyor ki şunlar inandı mı diyor oğluma diyor. Biat ettiler hı-hı mi diyor. Yani böyle bir takım kabile isimleri sayıyor. Cık, o zaman diyor Allah birdir, peygamber haktır diyor. Ya o kavmi asabiyeti biliyor yani. Kabilelerin neyi kabul edip neyi kabul etmeyeceklerini. Oğlu gibi yumuşak bir insanı. Bu kabileler kabul ediyorlarsa demek ki diyor Allah vardır, peygamber haktır. Bu insanların yani böyle bir şeyi kabulleri çünkü çok zordur onun mantalitesinde. Dolayısıyla bence o eski dönemlerde de böyle bir kabul ya da ya burun kıvırma vardı yani. İşte başımıza bir köle getirdi ya da işte efendim bir çocuğu getirdi, orduya kumandan yaptı. Dolayısıyla her dönem aslında bu kendi içinde böyle şeyleri var.
Muhakkak da ben genelde de gelişmişlik yaşının, idrak yaşının yine 40'lı civarlarda olduğunu düşünüyorum. Bunun da peygamberlik yaşıyla yani bizde de vardır ya kemal yaşı derler. Kemal yaşının.
Sinni kemal.
Evet 40'lı yaşlarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın hem dünyaya bakışı hem belli hırsları, heyecanları vesairelerin dinginleştiği zamandır o.
6 sene oldu abi geçeli siz o yaşa. Evet, ne değişti?
Evet. Nerede ne değişti? Dünyada mı ne değişti?
Yok bakış açınızda ne değişti ya?
Hakikaten farklı bakmaya başladığımızı söyleyebilirim Lütfi Hocam yani dünyaya. Daha böyle eski telaşelerden, eski
isteklerden. Hakikaten bir şeyler aydınlandı mı yani gerçekten? Bir şeyler yani, aydınlandı
bir
mı?
Bir aydınlanma süreci mi diye tarif ediyorsunuz bunu. Evet.
Evet, ben onu...
Ama şahsileştirmeyelim.
Zor bir soru sorduğumun farkına vardım.
Şahsileştirmeyelim meseleyi.
Sorumu geri çekiyorum çünkü bu soru bana da dönebilir. Sen de 5 sene geçtin. Hadi bakalım sen ne fark ettin derler adama. Mehmet abicim, Mart ayı ile ilgili önemli bir gündemde Kadınlar Günü. 8 Mart, çarşamba günü. Nasıl kutlayacağız o günü?
8 Mart Kadınlar Günü'nü erkekler kutluyor mu?
Abi erkekler kutluyor, ben anladığım o. Şimdi bir takım etkinlikler kulağımıza çarpıyor. Devlet işte kademesinde, biz de üniversitede mesela. İşte ne yapacak yani? Yönetim erkeklerden oluşuyor. Dekan düzeyinde belki var. E şimdi ne yapacak üst yönetim?
O zaman siz yeni bir şey bulmak zorundasınız.
Yani Kadınlar Günü nasıl kutlayacağız?
Hayır bak, sen genel sekretersin. Rektör var, rektör yardımcıları var. Bak şimdi kadınlar bulacaksınız o kadar sayıda. Onlar bir günlüğüne de olsa 8 Mart'ta koltuğu devralacaklar.
Bak, evet. Bu çok, tabii, ya, bu tabii. Çok orijinal bir yaklaşım.
Evet. Onlar yönetecek.
Yani bir günlüğüne rektör devredecek. Yani,
rektör olacak. Sen de gidersiniz, siz de işte o kadınların yaptığı işleri yaparsınız aşağıda. Veya neredeyse onlar sekreterlik yaparsınız.
Abi çok aşağılıyorsunuz ya. Neyi? Lütfen ya, kadınları yaptığı işler derken.
Ya onların da yaptığı iş önemli. İşte siz de görün bunu yani.
Milletvekili olmuşlar, bakan olmuşlar.
Olacaklar tabii yani.
Evet.
Ya böyle bir şey, bak bu sayısal anlamda bunu anlamayalım yani, tamam mı? Yani şimdi bir tane 25 tane bakan var, 2 tane kadın bakan oluyor. Güzel işte, kadınlar
hakkını aldı.
Yani ne bu 25'te 2? Değil mi?
Evet.
Yani bu çok bir ölçülere
aslında
gelecek
8
bir şey değil.
365'te 1 ona bakarsanız.
Neyin?
8 Mart'ta 365'te 1 yani.
Ama anneler gününe de kadınlara sayarsın.
Yok,
sevgililer gününe de kadınlara sayarsın.
Yani onlar tabii daha farklı.
Yani hediye, evlilik yıl dönümü de kadınlardan sayılır. Efendim işte diğer farklı doğum günleri de. Yani sen mesela, senin doğum gününü kutlamasalar bozulur musun? Evlilik yıl dönümünü unutsalar bozulur musun? Bak gördün
şimdi,
mü?
Şeyde bundan 2 sene evveldi herhalde. Tam böyle derse denk gelmiş Kadınlar Günü. Bizim sınıfın, yani benim girdiğim o sınıfta biraz böyle bir tane erkek vardı, 2 tane erkek vardı. Hep o gün böyle gündem yapmışlar. Hocam Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İşte Dünya Kadınlar Günü'nde ne yapıyorsunuz? Eşinize özel bir şey yapacak mısınız? Şöyle. Ondan sonra dedim ki ya, bu dedim bir gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Diğer 364 gün Erkekler Günü mü dedim? Olur mu hocam? O zaman ben de bugünü kabul etmiyorum o zaman dedim. Dünya Kadınlar Günü diye dedim. Yani diğer günler Erkekler Günü olarak siz kabul etmiyorsanız, ben de bunu Kadınlar Günü olarak kabul etmiyorum.
Evet. Aslında ben şu yönden karşı çıkılmasını beklerdim doğrusu yani. Mesela Kadınlar Günü. Yani nasıl, niye? Niye kadın erkek ayrımı yapıyorsunuz? Haremlik, selamlık günler belirliyorsunuz değil mi? Kadınlar Günü diye ayırıyorsunuz aslında.
Yani biraz daha irticai boyuttan bakardınız.
Tabii tabii hadiseye. O boyuttan bakarak yani böyle bir şey olmaz. Kadın erkeği ayırmayın.
Feminizme aykırı.
Ayırmayın. Aykırı. Feminizme de aykırı ayrıyeten. Yani böyle kadınlara ayrı bir gün ifade etmek yani falan diyerek itiraz beklerdim. Fakat gelmiyor çok itiraz bu manada.
Evet evet. Evet. Yani herkes kabulleniyor aslında o aşağılanmayı
bir
anlamda.
Bir de şu var, her şey bir tarafa. Dünya Kadınlar Günü, Dünya Sevgililer Günü, Dünya Anneler Günü. Lan bunun bir, yani bizden kaynaklı neresi var? Hani mesela bunların her biri, şimdi Kadınlar Günü de öyle. Bak şimdi Amerika'da bir yangın çıkıyor. Değil mi?
Evet.
1930'larda mı ne? 20'lerde mi? Bir fabrikada 250 kadın ölüyor, yanıyor. Ondan sonra bu Dünya Kadınlar Günü bir nevi de ya çalışan kadınlar günü
evet,
aslında
evet.
Yani.
Aslında onu ben
tamam
de söyleyecektim.
Mı?
Doğru.
Çalışan Kadınlar Günü temelinde bu biraz daha. Önce demir perde ülkelerinde, sosyalist ülkelerde, komünist ülkelerde çok öne çıkıyor. Ondan sonra genel bir işte şu aralar kabul görmeye falan başlıyor. Bunun hikayesi bu aslında. Yani neden hep hikayeler başka tarafta döner? Yani bize ait bir şey yok mu ya? Yani milli olan, yerli olan, bizim kendi inançlarımızdan kaynaklı bir dünyanın kabul ettiği bir gün. Bir taraftan biz hepsini buna sarılıyoruz. 14 Şubat, 8 Mart, işte şu günler, bu günler. Diğer taraftan da kendi bayramımız var. 2 tane mübarek bayram. Biri Ramazan, biri Kurban Bayramı. İslam dünyası, bütün dünyanın bu Kadınlar Günü'nü, onun bunun gününü kutlarken kendi bayramını 3 ayrı günde kutluyor. Ya biz bir günde birleşemiyoruz kendi mübarek günümüzde. Ya biri önce kutluyor, biri sonra diyor, biri bugün diyor. Yani geçen sene
aslında
oldu.
Aslında iyi bir şey değil mi? Bayramı yayıyorlar abi, ne güzel işte ya.
Evet, bayramı yayıyorlar. Yani yayılma da diyorsanız buna siz.
Güzel gün bayramı.
Evet, doğru. Bayram yayılınca da farklı şeyler oluyor. Hani ben de onu söylüyorum yani. Kutlansın canım, kadınlar da sevinsinler onlar.
Peki,
tamam. Esas o çalışan kadınlar, bak ben sana söyleyeyim. Gidip bir adam evinde çalıştırdığı kadın var ya. O işte evin temizliğini yapan, yemeklerini yapan, çocuklarına bakan vesaire yapan. Bunu devrettiği işlere, kadınlara devredilmiş işler veya ev kadını denilen de en büyük... Mesai yapan kadınlar. Neysin, iş çalışıyor musun? Çalışmıyorum, ev kadınıyım. En çok sen çalışıyorsun.
Çok çalışıyorsun, evet.
Onların gününü kutlamak lazım.
Onları her gün kutlamak lazım.
Çalıştırdığımız, Allah, gündelik çalıştırdığımız kadına götürüp çiçek vermek lazım. Eğer buysa yani, tamam mı?
Evet, evet. Yani bu, hakikaten bu annelerimizin, Allah gani gani ömürlerini ziyade eylesin. Varsa vefat etmiş olanları rahmet eylesin. Yani... Çok basit bir şey gibi gözüküyor abi. Ya bugün ne pişireceğim sorusu bile o kadar evet. ağırlaşıyor ki gün geliyor yani.
Evet.
Yani bir de malzemen yoksa, fukaralık varsa, garibanlık doğru, varsa doğru, bunlar çok doğru. çok daha büyük sıkıntılar. Ama işte o çilekeşliği maalesef biz görmüyoruz.
Geçen anlattık çamaşır yıkamanın zorluğunu, değil mi? Sıcak suyu yok. Efendim çamaşır makinesi otomatik yok. Evet. Buzdolabı çoğu zaman bir şeyden sonra var. Fırınlar yok, otomatik şeyler yok, bilmem neler yok. Elektrik kesintisi var. Tam o çağın insanlarına düşüyor.
O zamanlar yani. Ses yoktu. Şimdi konfor arttı. Sadece evet. belki baş parmaklar yoruluyor bu anlamda. Evet. Ama evet. haklarımız diye de ilginç bir şekilde sesler evet. yükseliyor. Neyse bu iş bizi biraz aşıyor Mehmet abi. Biz burada duralım.
Her işte bizi aşıyor Lütfü. Ne yapacağız biz de? Oraya efendim... girsek aşıyor, buraya girsek aşıyor.
Boyumuzun kısalığındadır.
Herhalde.
Hayrola da birazdan tekrar beraber olacağız efendim. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyi Mehmet Emin Okur'la birlikte. Gündemin dibini de, bizi aşan tarafını da konuşmaya devam ediyoruz.
Evet.
Bir ara bir böyle bir bahsi geçmişti abi. İsmini de anmak istemiyoruz ama tweetleri ikiye katlayın. Peygamberimizden emir geldi diye. Hı. Şimdi de geçenlerde bir hoca efendi. Ya YouTube'da beni efendim izlemiyorsunuz kardeşim. Bak şunların şu kadar sayısı var, bunların bu kadar sayısı var diye. Böyle bir tür cemaatini affedersiniz şey yaptı yani. Silkeledi. Çalışmıyorsunuz. YouTube'da işte bizim sayımız şunlar olmalı falan diye. Şimdi bu bir acaba hakikaten bir kalite göstergesi mi? Yani bir tür popülarite seviyesi olduğu açık yani. 100 bin, 200 bin, 500 bin, 700 bin takipçisi olmak ile 2000, 1 milyon, 5 milyon takipçisi olmak. Bununla takva düzeyi arası bir ilişki var mı Mehmet abi?
Bana mı soruyorsun bunu?
İşte sana soruyorum özellikle ben... ki.
Yani, geçen hafta bahsettik. Ben yani Facebook'u olmayan, Twitter'ı olmayan...
İşte o yüzden size soruyorum.
Instagram'ı olmayan bir ben insanım. Şimdi, ne dememi bekliyorsunuz?
Bu soruyu bana sorsanız siz, ben derim ki... Ya bu gerçekten bir tür bütçe işidir. İşte ufak ufak bütçelerle 100 binlik o takipçi sayısı 500 bine, 700 bine, 1 milyona çıkartılabilir. Bu birazcık sosyal medya pazarlamasıyla alakalıdır diye... Ben biraz daha böyle teknik milletin sıkan bir takım şeyler söyleyebilirim. Ama size sorunca bunun hakikaten... künhüne vakıf olmak noktasında yani bu popülarite, sosyal medyadaki popülarite ki siz yoksunuz orada, bir takva ölçüsü müdür?
Değildir yani, açıkça söylemek lazım yani. Netice ben takipçiliğe de karşıyım bu manada yani. Seni takip eden neyi de takip edecek yani? Sen beni sanal alemde takip eden bir manada...
Sözlerinizden feyiz alıyor olabilir.
Alsın, diğer tarafta ben onun sözümü ulaştırmamışsam... YouTube'dan mı ulaştıracağım yani?
Bir vasıta değil mi abi onlar?
Ya vasıta da yani beni arayan bulmamış da bugüne kadar ancak YouTube'da mı bulmuş yani?
Ama bak mesafeler arttı, mekanlar çeşitlendi, sınırlar kalktı, nüfus çoğaldı. Şimdi siz sonuçta hepimiz bir beşeriz yani. Belli zamanlarımız, belli işlerimiz, belli meşguliyetlerimiz var. Bilimsel olarak ispatlanmış ki bir insanın hakikaten hani zihni... ve kalbi düzeyde ilgilenebileceği, bir şekilde elinden tutabileceği insan sayısı 250'yi geçemez. Ahmet Yüksel Özemre vardı, Allah rahmet
tamam,
eylesin.
Doğru.
Daha Üsküdar'da atlar dükkanı diye.
Bahsetmiştik.
Evet. O zatın ki şeyhti kendisi. 250 müridi varmış. Bir de waiting list gibi bekleme listesi varmış. 249'a düştüğü an O listeden bir tanesini çağırır. Tamam, seni müritliğe kabul ettim dermiş. O şekilde devam ederlermiş. Ve dermiş ki ben 250 kişiden fazlasıyla ilgilenemem.
Evet.
Yani şimdi bu bir hakikaten bir tarafından bakıldığı zaman hani bir gerçek yani. Böyle olunca ne olacak peki abi? İşte sosyal medya gibi vasıtalar, imkanlar daha çok insana ulaşma, sesimizi duyurma noktasında bir fırsat olabilir.
Ben öyle görmüyorum. Bunların her biri belki bir geçen hafta da konuştuk. Bir vasıta olarak değerlendirilir ama ancak vasıtadır. Ben o zaman sana söyleyeyim. Bu Twitter yokken, Facebook yokken, şu bu yokken Mevlana tanınmıyor muydu? Mesnevi Amerika'da en çok satılan ikinci kitapmış. Hiç bunlar yokken.
Bir dönem öyleydi
yani.
Evet.
Yani şimdi. Ne oldu? Kim duyurdu Mevlana'yı? Hüdayi Hazretleri Üsküdar'da milyonlarca kişi ziyaret eder. Eyüp Sultan'ı ziyaret eder. Kim duyurdu bunları? Yani şimdi bunları buna yüklersen, ben burada olmazsam, takip edilmem falan filan dersen, onları takip ettiren kim? Yani o zaman ben de bunu sorarım sana. Ve şu da var. Yani böyle kalabalıklar mıdır mevzu bahis olan?
Yoksa
bir nevi seçilmiş ve nitelik midir? En çok arabesk dinleniyor. Bunu kaç defa konuşuyoruz? Yani klasik müziği, işte sanat müziğini vesaireyi, Dede Efendi'yi kaç kişi biliyor? Onun kıymeti mi azaldı şimdi? Böyle iki dörtlük adamların kıymeti daha mı fazla
tabii,
o zaman?
Tabii, seviye meselesi.
Heh, bu biraz da yani bir seçicilik. Bence bu seçicilik olmalı. Çünkü cennette de bir seçicilik var. Değil mi? Cennette de bir seçicilik var. Peygamber zamanında da bir seçicilik var. Yani bizatihi Efendimizin söylediği yani o sahabilerin.
İki Ömer'den biri diyor değil
istiyor,
mi?
İstiyor.
Tabii.
Efendim ona gelen bir şekilde seçilerek geliyor. Seçilmiş bir insan olarak geliyor. Yani böyle.
Biz seçilmiştik ama seçkincilik değil yani. Bunda, aynen. Işte ikisini arasında ayırmak lazım.
Yani bir adam YouTube'a kaydolmuş. Benim YouTube'um şeyime kaydolmuş veya kaydolmamış arasında ben bir kalite tercihi yapamam. Hiçbir şey ifade etmez bana. Benim YouTube'uma giren insan artı, girmeyen insan eksi. Ben sana bir tane seçicilik söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz onu. Musa Efendimiz'in bir ayrımı vardı. Bir tanımı vardı. İnsanlar ikiye ayrılır. Bizzati kasette Kayseri konuşmasında bizim duyduğumuz bir şey bu. İnsanlar ikiye ayrılır buyurmuştu. Biz de acaba nasıl ayrılır? Yani tabii, Müslüman olanlar, olmayanlar, efendim namaz kılanlar, kılmayanlar.
Mesela Bush zamanında demişti ki bizden olanlar, bizden olmayanlar.
Gibi.
Böyle çok mesela, farklı ayrımlar var, evet.
Şu ayrımı yapmıştı. Allah'a vasıl olanlar ve olamayanlar. Evet. Yani burada ben yani YouTube'a üye olanlar, olamayanlar falanlar filanlar. Yani bunların hepsi bana göre abes ayrımlardır. Ben bunları kabul etmiyorum. İsteyen istediği yeri takip eder, etmez. Bunlar mesele değil. Mesele oralardan, sanal alemlerden hakiki alemlere geçmektir. Ama sen hala sanal alemi bir hedef olarak koyuyorsan, sanal alemin sayısı senin için bir hedefse sen de oradasın demektir zaten.
Ya bu nicelikle nitelik arasındaki hakikaten çarpışma hep olmuş tarih boyunca da. Biz de hep böyle ya şu kadar öğrenciye ulaştık, bu kadar insan sesimizi duydu, bu kadar. Mesela şimdi belediyelerin bir takım eğitim programlarına katılıyoruz. Bize rakamlar gösteriyorlar. Diyorlar ki bir sene içerisinde şu kadar öğrenciye şöyle bir kurs, eğitim, sertifika yoluyla ulaştık. Ulaştın da ne verdin acaba? Verdiğin gerçekten bir şey midir? Onun niteliğinde dediğiniz gibi böyle Allah'a kul olmasında ya da iyi insan olmasında bir fark meydana getirmiş midir? Fakat Mehmet abi şöyle bir durum var. Yani nüfus o kadar çok arttı ki ve insanların bu anlamda kitlevi araçlarla, medyayla manipülasyonu o kadar üst düzeylere taşındı ki buralarda bir şey yok yani. Böyle bir ya çok sınırlı kalacaksın 250 kişiyle kendi içinde, ama bir taraftan da yığınlar sel gibi ateşe koşuyorlar ya da bir şekilde niteliksizlik artık temel marka haline gelmiş yani.
Onu önlüyor mu?
Şimdi ha bu burada
üye olmak ha, onu soru, önlüyor mu?
Soru şu işte, çok güzel. Buraya gelmemiz güzel oldu. Yani YouTube gibi, Facebook gibi, işte Twitter gibi sosyal medya mecralarında işte hoca efendilerin, büyüklerin, böyle hakikaten sözü kıymetli olanların iletecekleri mesajlar ya da işte bir takım böyle nasihatvari öğütler, bunlar acaba o kitlelere ulaşma noktasında bir fayda hasıl ediyor mu? Ben ettiği kanaatindeyim doğrusu.
Peki. Bence bu adamına göredir. Eğer biz demin de konuştuk bunları. Yani o adam orada tutarsanız, sadece onu aşamıyorsa eğer, yani o Facebook bağımlılığını, YouTube bağımlılığını vesaire, diyelim ki hep onları da takip etse ki etmez. Yani YouTube'a işte falancaya gireyim, onu dinleyip çıkayım diyen adam sence çok, yani o alana onu sokuyorsun bir defa.
Doğru, doğru.
Yani onu sokuyorsun. 40 tane sen bile bakarken
zararı belki daha fazla. 40
tane şeyi gözünün önüne getiriyor.
Yok zaten bir YouTube yani çok güzel bir video. Ha bunu tıklayalım dediğin zaman bir ekran donuyor, bir müddet sonra bir reklam başlıyor.
Evet.
Hiç alakasız bir şeyi izlemek zorunda kalıyorsun.
Ben onun kanalına girmiş oluyorum bir defa, tamam mı? O kanaldan yürüyor oluyorum. O kanalın beni karşıma neleri çıkaracağını da ben hakim değilim. Ben idare etmiyorum ve ben bilmiyorum.
Deplasmanda oyun oynuyoruz aslında,
aynen,
değil mi?
Aynen o şekilde. Ben şuna bile karşıyım bak. Yani bizim gibi değerlerine bağlı, kendi değerlerinden yola çıkan insanların ağzından YouTube'un çıkması bile benim için abestir. YouTube ne ya?
Şu an biz bir reklam yapıyoruz. Aynen. Yani adam bizi konuşturuyor, kendi markasını şu anda bize konuşturuyor. Yani.
Hayır, zaten YouTube diyorsun. Ne YouTube ne yani?
Evet.
Bir manası var mı bizim kendi kültürümüz içinde
yok,
bize
tabii
ifade eden konulmuş ismin?
Tabii.
Birincisi tam buradan yola çıktıktan sonra da biz bir şey söylemiştik bak. Siz de biz de gidiyoruz demiştik. 1000 kişi olduğu da oluyor değil mi gittiğimizde üniversite kampüslerinde, özellikle Anadolu'da ilgi görüyor. Ben o zaman şunu söylemiştim. Ben senede 1000 kişiye konuşacağımı veya bir defa gidip 1000 kişiye konuşacağım ama her hafta 10 kişiye konuşmayı tercih ederim. Tamam mı? Yetiştiricilik budur. Onun dışında bu Twitter...
Facebook yayını yap abi.
Evet, ne yapacaksın Facebook
canlı yayında? Canlı yayın. Kimin girdiğini, kimin çıktığını da görürsün. Her hafta yayın yap.
Ya aynı yere geliyoruz yani. Ne olur biliyor musun ileriki vakitte? Ben onu söylüyorum. Şimdi elektronik tesbihler çıktı ya.
Evet.
Şimdi adam saat 3'e saatini kurar, tesbihini de kurar. Tesbih kendi kendine işte 1000 defa, 1500 defa söyler.
Allah der.
O zaman adam da gelişir mi bu adam? Ha, aynen bu. Tamam mı? Sadır sadıra gelme meselesini anlatıyoruz.
Evet, evet.
Bana göre Twitter bugünün havatırıdır. Twitter eşittir havatır.
Evet, bir slogan oldu bu yani.
Evet.
Bunu tweet atalım abi hemen. Bunu ben tweet atayım hemen. Twitter havatır. Güzel. Evet.
Bence şu konuştuğumuz radyo bile. Sami Efendi Hazretlerine
bak,
soruyorlar.
Bak sen programın altına oyuyorsun, farkında değilsin.
Fakat altına oyup oradan o köpek gibi birilerini çıkarmaya çalışıyorum, tamam mı, o kuyudan.
Hangi köpek bu? Toprak.
Kurtulan köpek
kuyu,
gibi.
Kuyu.
Kuyu gibi.
Kuyu
tamam
kurtarma köpeği olacak dedin ki. Ya o dedim kendini kurtaramamış da sonra.
Ne yapayım ben? Şimdi bak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tam da burada. Ne anlatacağımı da unuttum. Lafa girince.
Yok dedim ya ben Facebook'ta dedim bu kadar insana şey yapın.
Sami Efendi Hazretlerine soruyorlar. Radyo yaygınlaşmış. Her evde radyo var. Daha televizyon devrine gelmemiş. Tamam mı? Televizyon devrine daha gelmemiş. Diyorlar ki radyo için ne buyurursunuz? Onun verdiği cevap, evladım bize kalsa telefonla bile muhatap olmayacağız şeklinde bir şey söylüyor. Yani o biraz da o helal haram meselesi, işte kadın sesi vesaire şeklindeki o manada aslında bir işaret veriyor. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi nedir? Bizi esastan alıkoyacak şeylerdir. Tamam mı? Bizi esasa taşıyor gibi görünse bile esastan alıkoyacak şeylerdir. Onun için en son tahlilde de bunu söylemek lazım. Belki bize size yakışır. Yani işte şöyle yapalım böyle yapalım demek ama böyle bir iddia sahibi, bir yol sahibi birine de işte beni şuralardan takip ede, ben onu da çok doğru bulmuyorum. Doğrusu.
Yani bunlar vasıta olarak, vesile olarak kaldığı müddetçe kullanılabilir ama şu anki teknolojinin belki de en büyük tehlikesi o. Kendisi bizatihi amaç haline döndüğü andan itibaren Allah muhafaza yol kesici olur.
Evet.
Tam tersi bırak yol kesiciyi, helak edici bir mahiyete dönüşür yani.
Bak o 10 esas 11 esası var ya, tekrar tekrar okunsun.
Dün de ben bu sabah bir yine sabah namazda gençlerle buluştuk. Mehmet abi dedim ki ya işte konuşuluyor işte ortaya konan insanların bir takım formülleri var. Şimdi 10 esas da sonuçta değil mi? Bir beşeri bir formüldür.
Evet.
Ama ilahi esaslardan yola çıkarak üretilmiş. Ya dedim 1000 sene evvel bir hazret çıkacak, bir nakşi büyüğü. Orada muhtemelen bir köyde böyle haremlik selamlığın çok güzel uygulandığı, insanların kadın görmediği bir noktada diyecek ki tam da bugünlere uyacak bir formülü, nazarber kademi böyle şak diye ortaya çıkartacak. Ya bu dedim yani bugüne uyan bu formülü ta o günden görmek. Hani siz derseniz ya oku demi 1000 yıl öncesinden oku fırlatmış atmış. Hı. Tam böyle gönlüne gelmiş. Yani bu işte tam bir hakikaten şeydir. Hani Cenab-ı Hakk'ın bir mevhibesidir. Ve o gözle bakabilmektir yani bir beşeri aşan bir şey yani. Çok önemli bir şey.
Tamam.
Ya ilahi kanala bağladığın zaman Cenab-ı Hak böyle ilhamat
zaten
veriyor
demek. Zaten nazar kadem değil ki o.
O tabii, kalbe odaklanmak,
bir tanesi, göze tabii, tabii. odaklanmak, kulağa odaklanmak,
evet,
dinle
evet,
odaklanmak,
evet.
sadra odaklanmak.
Peki, sefer der vatan mesela. Yani vatandasın, oturuyorsun, sıladasın, bir yere hareket ettin yok. Yok burada sefer olacak yani.
Sefer yani ona sefer, ondan sefer
değil mi? Onunla sefer.
Yani bunların hepsini. Bunları da ben şey yapıyorum bak Genç Dergisi'nde küçük küçük.
Yani evet siz böyle yani. Biraz evet, ilginç da... işlere de girdiniz Mehmet abi. Ben son dönemde şimdi Hayrola'nın birinci dönemini hatırlıyorum ben. Daha böyle Kraliçe Muraliçe yazardınız. Şimdi bu dönemde bakıyorum i̇şte, on esas.
Tam deminki sorunun cevabı bu. Kırkından sonra. Evet ben kırkından evveldim.
Bak o soru da yer etmiş. Döndünüz ondan yine cevapladınız yani.
Bunları yazıyoruz.
Çok güzel yani kırktan sonra aydınlanma oldu yani.
Peki aydınlanma demeyelim ona. Yani aydınlanma
diyelim,
yanlış
mi
anlaşılabilir. Yani
nasıl diyelim?
Biz başka kelimeler bulalım. Yani
hidayet böyle, diyebiliriz. Çünkü hidayet devamlıdır, olabilir. Süreklidir.
Kemalat olabilir.
Oo maşallah.
Tabii tabii yani bu kendi kavramlarımızı kullanalım.
Yok biz şimdi size kamil mi oldunuz diye hitap edeceğiz.
Ya kamil olma, kamil olunmaz. Kemalat yolculuğu devam eder. Kamil olan...
Bir insan kamil oldum dememeli. Dışarıdan olmaz. Belki kemalat size izafe edilebilir.
Bir de o kemalatın sonu yoktur.
Evet,
yani. Kemalat bir böyle ucu, bir sınırı olan bir yer değildir. Devamlı yürünen bir şeydir bu. Her zaman için yani. Hayatın sonuna kadar.
Nihayeti yoktur. Son nihayeti nefese kadar. Hatta yani. Yekel yakın yani.
O kadar. Şimdi bu nazarber kadem meselesi Twitter'da kapsar mı? YouTube'u da kapsar
hepsi
mı?
Hepsi kapsar. Hepsini kapsar.
Bitti bizim için konu kapanmıştır.
Şimdi ama program devam ediyor yani. Konu kapanmıştır derken böyle mühürleyip koymayalım
o,
yani.
Açtığınız konu kapanmıştır yani.
Yani YouTube'da şimdi takipçileri arttıracağız mı arttırmayacağız mı?
Takipçileri de orada katlayalım lütfen. Madem onlar 2 dedi ben de 4 diyorum.
Tamam. 4'te bir işaret var mı?
4'te bir işaret var. Çok sırlı bir işaret var. Hatta bu kadın erkek dengesine ait bir işaret bile var.
Öyle mi?
Evet.
Kadınlar gününde şimdi tam da bu konuyu açmak bence biraz sakıncalı
yok,
sanki.
Yok kadın böyle yani şu manada söylüyorum. Erkeğin 4 katı yük taşır yani kadın bugünün dünyasında.
Çok güzel çevirdiniz Mehmet abi. Tebrik ederim. Bu konuda da gerçekten böyle çabuk işi lafı döndüren programcı ödülünü vermek lazım. Bu arada abi tabii radyo yayıncılığı geçenlerde bir ödüller falan filan verildi. Yani en iyi konuşan, en iyi program, en iyi efendim halk müziği programı, en iyi yerel DJ. Yani bizim öyle bir programa layık, yani böyle bir ödüle layık daha bir performansımız yok herhalde sanki daha.
Biz ödül için yapmıyoruz ki ödülümüzü başka yerden bekliyoruz. Lütfü Hocam ödül verseler bile biz kabul etmeyiz. Çünkü ödülümüzü başka yerden almak isteriz biz.
Yani biz o noktada ben kendimi o zaman bir şey yapayım yani. Herhangi bir böyle programımızın ileride bir ödül töreninde konu olmasını falan filan. Ben aslında böyle ümit ediyordum, bekliyordum yani. Bir beklenti içine girmeyelim yani.
Biz ödülümüzü halktan beklemeyiz.
Halktan?
Halktan beklemeyiz ödülümüzü.
Halktan bekleriz.
Evet.
Çok güzel.
Halktan bekleriz. Halktan bekleriz. Onun temsilcisi de. Yani bize ödüle layık görülmenin temsilcisi de hak katında yani yöneticiler önemlidir ya.
Evet, ululemiş.
Yani evet, çünkü ilk söyledi yani siz emriniz altındakiler diyor ya.
Evet.
O Murat Karaman'a düşen bir şeydir yani. Biz ödüle bize layık görmek için halka gitmeyiz. Murat Bey bizi neyse layık görsün ve onu değerlendirsin.
Evet.
Çünkü eğer o seçime kalacaksa çok işimiz var.
Evet, doğru.
Erkam'dan bir ödül alan falan var mı? Yok hiç.
Yok. Sen...
Tamam, onun için yok. Bize de yok olacağı için biz Murat'tan bekleyelim yine, versin bize.
Yani Murat derken Murat Bey'den.
Murat Bey'den, Karasay'ın müdürümüzden.
Yani onu bir böyle burada yine tebcil etmiş olduk. Anladım, yani bu tamam. Da bir mesaj aslında kendi
için. Mesaj
içinde.
İletiyoruz.
Evet, evet.
Evet. Tepkileri de kucakladığını duyuyoruz program hakkında.
Hakikaten öyle.
Gelen yani tepkilere
Murat Bey'imiz
aslan
gerçekten
gibi direniyor.
Evet, evet.
Kendisi.
Bu program hayatta kalsın.
Ayakta kalsın.
Bizim seslerimiz ulaşsın diye.
Evet.
Kendi
evet.
Naciz bedenini ifna ediyor.
İfna ediyor ve onun için de böyle pazar 7 gibi dinlenmeyen bir saate de koyarak bizi saldırılardan da azade tutuyor.
Evet, evet. Güzel. Çok güzel. Buna biz prime time değil de ne diyelim abi o zaman?
Biz buna sometime diyelim.
Sometime diyoruz.
Sometime.
Bazen böyle denk gelen
bazen,
şeyler.
Bazen evet.
Şimdi normalde hafta içi olan programlarda bu drive time diyorlar yani sürüş zamanına denk geliyor genellikle. Oralarda insanlar radyolar gidişinde evine gidip radyo açıyor musun abi sen?
Yok, açmam.
Televizyon bile yerine göre.
Ben tabii onu söyledik, ben telefona bile karşıyım.
Evet, evet. Ama telefonunuz var.
Ya o karşıyım ama var evet yani.
Peki.
Yani ilişkileri... yetmez ama evet.
Yani 40 yine mesaj verdik diyorsun evet. Sen. Hayır ola da o mesajı her programda ifade edelim.
Evet.
Diğer türlü 16 Nisan'a kadar
tamam.
Şey yapmamamız lazım.
Ama bak bu yetmez ama evet metaforu çok güzel bir metafor. Yani siz de mi yani işte bir takım eksiklik aksak bu şeyde başlamıştı değil mi? 12 Eylül'de başlamış. Yani 12 Eylül referandumunda.
Evet, referandumda
başlamıştı. Tamam. Yetmez evet, ama evet. Yani hakikaten yetmediği söyle yani tekrar bu anayasa önümüze geliyor. Bunda da yani yeter diye bir şey yok değil mi?
Yine yetmez ama evet diyoruz.
Yine yetmez ama evet diyoruz. Yarın bir referandum daha geleceğinin işaretini verdi ama Cumhurbaşkanımız.
Neyle ilgili?
İdamla ilgili.
Oo evet.
Evet, biz ona da yetmez ama evet diyeceğiz.
Ondan yani, sonra ne gelecek abi?
Bak şimdi bak hemen geçme burayı. İdama yetmez ama evet diyeceğiz. Yani bu heriflere idam etseniz bile yetmez ama evet.
Evet. Sonra ne gelecek peki? Bu referandum süreci hep devam edecek öyle gözüküyor.
Evet. Sonra
gelecek yani.
Ben siyasiler bilir. Biz onun muhatabı değiliz.
Olur mu abi?
Biz
vatandaş
gidip,
olarak
evet
taleplerimiz
diyoruz, hayır
yok mu?
Diyoruz.
Vatandaş olarak taleplerimiz yok mu? Demokratik bir toplumda yaşamıyor muyuz?
Ya bilemem ki demokratik bir toplumda mı yaşıyoruz?
İdare eden bir takım taleplerimiz olmayacak mı yani?
Hep olacak evet.
Mesela atıyorum meclisin uhdesinde bulunan bir hilafet kurumu var. Yetmez ama evet. Mi?
Evet. Ya hilafet de tabii yani böyle bir siyasi irade meselesidir ama sadece siyasinin vereceği kararla gelecek bir şey değildir yani.
Mesela Ayasofya.
Evet.
Açılsın mı açılmasın mı?
Ayasofya açılsın.
Referanduma konu olabilir mi mesela?
Olur olur. Olur. Bu gidişle bu Avrupalılar böyle bu kadar başımıza gayle açtıkça yani o beyaz ineği de kesecekler.
Çok güzel.
Evet.
O beyaz ineği. Belki biz oluruz kasabı.
Hayırlısı olsun.
Evet. Efendim biz Hayrola'da Mehmet Emin Okurabeyim'le birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Beyaz İneğinden Twitter'ına, Hava Atırı'ndan Nazar Berkademi'ne, Kadınlar Günü'nden Çanakkale'ye böyle bir ilginç seçki yapmış olduk. Bu da bizim hünerimiz olarak ifade edilsin. Diğer türlü başka türlü de ifade edenlere de demokratik bir ülkede yaşadığımız için saygı duyuyoruz.
Saygı duyuyoruz onlara.
Evet. Herkesi buradan en içten kalbi selamlarımıza selamlıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle efendim.
Görüşmek üzere efendim.